Ayrım 8.
Ah Dostoyevski, keşke şimdi benimle birlikte olsaydınız. Sizinle 3-5 sözcük konuşabilseydik. Her şey ne kadar başka olurdu, her şey. Götürelim mi abi? Kulübün önünde bekleyen şoförlerden biri. Götürün beni buradan lütfen, lütfen götürün hemen. Fazla parası yoktu, biliyordu. Yarın için, ondan sonraki günler için parası kalmayacaktı. Onu da biliyordu. Ama bir biçimde bu gecenin bedelinin ödenmesi gerekiyordu. Arka koltuğa oturduğunda dikiz aynasında kendini gördü. Yeniden kendiyle yüz yüze geldi. Yalnız gitmiyordu eve, gidemiyordu. Ayna bomboştu. Orada kendini görüyordu. Yarın gece, evet, evet yarın gece bol dökümlü, ipekli gömleğini giyip geleceğini, üstelik tıraş da olacağını düşündü. Her şey bambaşka olabilirdi. Yepyeni, değişik, heyecan verici bir şey. Ne de olsa yarın, yarındır. Eskisi kadar mutsuz değildi şimdi. Ama eve gittiğinde yastığa kapanıp hayvanlar gibi bağıra bağıra ağlayacağını da biliyor. Kim bilir, belki de kitaplıktan bir Kerime Nadir, bir Esat Mahmut Karakurt çekerek gözyaşlarını kendi nedenlerinden uzaklaştıracaktı. Kendi için ağlamak utanç veriyordu ona. Tam çıkarken duyduğu söz geldi aklına. Daha kapıya varmamıştı. Piyaniste ateş ediniz. Uzun boylu, esmer, oldukça yakışıklı bir genç. Ama bakire kendisinden boşalan tabureye yerleşirken onun omuzundan doğru bara uzanmıştı. Ve henüz kendisini fark etmemiş olan piyaniste kendini göstermek için yüksek sesle "Piyaniste ateş ediniz" demişti. Piyanist başını kaldırmış, donuk gözlerinde beliren parıltılarla uzunca bir "Oo" çekmişti. Bu çocuğun bir büyücü olduğunu düşünüyordu Reşat. Bin kılık değiştiren bir büyücü. Hepsinde de ölümcül ve güzel. Daracık bir blue jean'in sarmaladığı upuzun bacakları ve gür saçlarıyla esmer bir zıpkındı. Gözlerindeki su altı güzelliği herkese bir vurgunu yaşatıyordu. Ama bakire gözlerinin çevresine yapıştırdığı sedefli pullar görünsün diye çıkarıp barın üzerine koyduğu gözlüğünü acele takmış, omzundan doğru bara uzanmış, çocuğun zorunlu yaklaşmasından yararlanmayı ummuştu. Çocuk piyanistle konuşurken ama bakire de başını çevirmiş, arsız arsız çocuğu seyrediyor, dudaklarını ıslatarak gülümsüyordu. Çocuk ise ne ama bakirenin ne de sedefli gözlerinin ayırdındaydı şimdi. Yalnızca piyaniste hararetli bir şeyler anlatıyordu. Piyaniste ateş ediniz. İşte nihayet romanın adını da bulmuştu. Artık yazabilirdi onu. İçini öyle bir sevinç kapladı ki eve gittiğinde ağlamayabilirdi de. Kulübü tam ortasından ikiye ayıran piyanonun sağ tarafı yalnızca masalara ayrılmış. Oysa öteki taraf kasetli kanepelerle, gömme koltuklarla ve alçacık sehpalarla metalin soğuk dokunuşu içerisinde. Masalara da genellikle evli nişanlı çiftler, aileler geliyor. Sağ taraf aileye mahsus özelliğiyle kulübün ironisini yaratıyor. Piyanonun sağ ve solu ayrı ülkeler gibi. Bir yanda seyredilenler, bir yanda seyredenler. Masalı bölmede seyirciler oturur, eğlenmek için, sol tarafı seyretmek için. Bu gece yarasalarının biraz ilgiyle, biraz da korku ve nefretle bakarlar. Seyredilenler ilkece seyredildiklerini biliyorlar. Seyredilmek bir ilgi belirtisi olduğu için de mutlular, varlar, yaşadıklarını duyuyorlar. Piyano merkezdeydi, piyanist de. Buranın ağırlık noktası. Geniş bir boşluğun ortasında duruyor, kulübün kendi uzayının. Piyano solunun insanları, oyuncuları, büyük bir gösterinin en parlak yıldızı olmak için savaşıyorlar. Yıldızlar savaşı, yıldız savaşçıları, yıldız savaşları. Kendilerini seyretmekten en çok vazgeçtikleri anda bile gene kendilerini seyrediyorlar. Üç yanı aynalı duvarlarda çoğalan yüzleriyle gösterinin kan tutuşturan coşkusunu yaşıyorlar. Gece, yarasa iklimi. Gece insanın benliğini ve belleğini ikiye bölüyor. Gece cinayetler yatağı. Herkes ötekini ya da öteki belleğini öldürüyor ta sabaha kadar. Piyanistin uzun yağlı saçları omuzlarına dek dökülmüş, tepesi açılmış ama iki yandaki saçlarını omuzlarına dek salarak kendini saçlarına inandırıyor. Mor bir smokinin içine pembe, fırfırlı bir gömlek giymiş. Mor papyonun ortasından göğüslerine salkım saçak inciler sallanıyor. İmitasyon inciler, imitasyon gözyaşları. Simsiyah piyanosunun üzerinde bulutlanmış bir rakı kadehi duruyor. Ölü gözlerinden donuk parıltılar geçiyor. Kireç vurulmuş gibi yüzü, pudralanmış bir tahta gibi. Hiçbir anlam taşımıyor, hiçbir anlatım taşımıyor. Hiçbir duygusunu ele vermiyor. Hiçbir anlam bu yüze sığmıyor. Gözleri kanlı bakıyor, bir ortaçağ günahkarı burada ve bu takvimde yaşamıyor. Kanlı gözlerini kısar, başını sürekli geriye alırdı şarkı söylerken. Yağlı gerdanı titrerdi. Kimse mutlu mu mutsuz mu olduğunu anlamazdı. Zaten hiçbir zaman hiçbir duygusunu dışarı taşırmazdı, dertleşmezdi kimseyle. Yalnızca dinlerdi. Öyle bir dinleyişi vardı ki sizi anlıyor sanırdınız. Piyanonun önünde duran bir gece ağacı gibiydi. Bulutlanmış rakı kadehini ani bir hareketle kaptı piyanonun üzerinden. Herkese kadeh kaldırdı. Şerefe. Ardından bir Rumca şarkıya başladı. Annesinin yorgun kantoları geçiyor, eski küf kokulu, pervazları kabartmalı bir sahneyi çerçeveliyor. Ağır şarap rengi kadife perdeler ağır ağır açılıyor gözlerinin önünde. Türkçesi yapılmış bir Yunan şarkısıydı bu. Piyanist Rumcasını söylüyor, oysa herkes Türkçesiyle katılıyor şarkıya. Dilini bilmedikleri, duyarlılıklara ortak çıkmanın, omuz vermenin, kırık dökük paylaşma sevincini tadıyorlar. Herkes toplu halde iki yana salınarak ve birbirlerinin yüzüne dertli, içli, kederli bakarak hep bir ağızdan söylüyorlar. Şarkının yükselen finali Emin'in çıngıraklı kahkahasıyla son buluyor. Emin sevgilisinin koluna girip başını omzuna yaslıyor. Küçük bir çocuk gibi, sanki suç işlemiş de bağışlanma ediliyormuş gibi, himayeye muhtaçmış gibi nazlanıyor. Yumuşak koltuklarına iyice gömülüyorlar. Kahkaha bütün masayı sarıyor. Her yeri gelenle selamlaşmak gereği duyuyor Emin. Onlara yeni sevgilisinden söz ediyor. Bu kez gerçek mutluluğu bulduğundan. Yerli yersiz ondan söz açıyor. Ondan söz etmek sanki onun varlığını doğruluyor, ilişkilerini onaylatıyor. Sanki Emin'i bir şeylere inandırıyor. Her davranışı bir çığlığa koşullanmış Emin'in. Her davranışına abartının koyuluğu egemen. Yaşlanmaya yüz tutmuş Emin. İşin acısı bunu kendi de biliyor. Bütün bu çocuksu davranışlarla, nazlanmalarla, parıltılı gençlik giysileriyle gençliğini, çocukluğunu geri çağırıyor. Onu kırmak, incitmek istediklerinde iyisin hoşsun ama artık bırak bu teenager ayaklarını diyorlar. Herkes biliyor Emin'in yara alan yerini. Herkes herkesin pençelenebilecek yerini çok iyi biliyor. Bu yüzden herkes birbiriyle kılıçlı kalkanlı bir arkadaşlık kurmuş. Her dostluk bir cenge dönüşebiliyor. Her an dövüşe hazır bekleyen bir gerilimi taşıyor bütün dostluklar, birliktelikler, ilişkiler. Herkes istediği anda bir ötekinin hayatından çıkıp gidebilir. Hiçbir şey değişmez. Kimse kimsenin hayatında sarsıcı bir yer kaplamamış. Böyle bir dünyada içtenlik, sayrılık yalnızca. İğnelemeler, acıtmalar, incitmeler, taş atmalar, çamur sıçratmalar, boklamalar. Herkes birbirini yaralı seviyor. Yaralıyken seviyor. Yüzü sarkmış, göbeklenmiş, alnındaki saçlar çoktandır yerini yağlı mat bir deriye bırakmış. Zaten hiçbir zaman bir fizik şaheseri olmamış. Salim Bey öyle söylüyor. Çökmüş bir Osmanlı ailesinin giderek yoksullaşan üçüncü kuşak torunu Emin. Üçüncü kuşağın sorunlarıyla yüklü. Ona geçmiş hep bir masal olarak anlatılmış. Elde kalan son birkaç parça eşya hep tanık gösterilmiş geçmişin görkemine, zenginliğine. Ailenin geçmişteki gücüne tanıklık etsin diye kimi eşyalar satılmamış. Hatta salonun en alımlı yerlerine özenle yerleştirilmiş. Geçmişten vazgeçemiyorlardı. Oysa konaklar, köşkler, yalılar hep geçmişte kalmış. Bunayan bir dede, ihtiyar eden bir hala, veremden ölen bir dayı, alkolik bir baba kalmış Emine. Onun gördüğü, tanıdığı, bildiği bütün geçmiş buydu. Bu büyük çözülüşün üst üste gelen yıkımların sorumluluğunu kimlere yüklemesi gerektiğini bilmeden, belki de hiç öğrenemeden, atsız bir nefretin, sürekli kendini bileyen bir öfkenin ardı sıra yürümüş. Yaşamını her şeye, herkese karşı duyduğu o sonsuz öfkenin ve dipsiz kinin yörüngesine oturtmuş. Şimdi bütün dünyayı kirletmek istiyor. Yoksulluk içinde geçen çocukluğu sırasında geçmişten kalan her geleneği büyük bir acı ve tiksinme içerisinde anımsıyor. Aksoylu töresinden kalan her alışkanlık o yoksul evin içinde gülünç bir oyuna dönüşmüştü. Akşam yemekleri, bayram günleri, halaların, dayıların birbirleriyle konuşmaları, örnek olsun diye kavurucu anıları, yoksulluk içinde geçen çocukluğunun kanırtıcı çağrışımları. Nasıl da unutmak istiyor çocukluğunu. Soyluluk gösterişlerinin ısrarla sürdürülüşü. Kimseyi ondurmuyordu oysa. Bu yüzden yaşamında acıklı ve trajik olan hep iç içe olmuş Emin'in. Bu yüzden saralı kahkahalarla boğulmuş çocukluğu. Hala saralı gibi güler Emin. Kahkahalarından sıyrılamamıştır bu sayrılığı. Çöküşün sarsıntılarına karşı koyamamış, bu yüzden bunamış, intihar etmiş, veremden ölmüş, alkolik olmuş o kalabalık hala omuzlarında gezer. Elde kalan son birkaç parça eşya. Emin'in omuzları ve saralı kahkahaları. Evin bütün duvarlarını kaplayan soluk, kahverengi ve beyzi fotoğraflarla artık kullanılmayan bir çini sobanın üzerine yığılmış albümler, uzak bir düşmanın usul intikamı gibi hemen her geçen gün biraz daha öldürmüş evin içindekileri. Usul usul öldürmüş. Sonra onlar da ölmüş, fotoğrafları kalmış geriye. Her şeyin, herkesin kendisine kaldığı, herkesin teker teker öldüğü günse hepsini yakmış Emin. Kullanılmayan o eski çini soba o gün kullanılmış. Yıllar sonra ilk kez ve son kez olmak üzere. Her şey ateşin ellerine teslim edilmiş, belleksiz ateşin. İnşaat mühendisi olarak hayata atıldığı günden bu yana çok yol almış Emin. Para kazanma tutkusu, zengin olma saplantısı, yaşamında ne varsa silip süpürmüş. Şimdi bir müteahhit firmanın iki ortağından biri olarak zengin bir yaşam kurmuş kendine. İstanbul'un kimi evlerini, ahşap binalarını yıkarak yerlerine 3 günde oturtulan cepheleri betebe kaplı, ince duvarlı beton evler dikiyor. Zevksiz, çirkin, iğreti evler. Tarihten, geçmişten, her şeyden öcünü alıyor. Hayattan hakkını istiyor. İki ortaktılar. İstanbul'un en hızlı yıkılma döneminde köşe başlarını tutmuşlar, tarihin talan edilmesinde, geçmişin yağmalanmasında en büyük payları almışlardı. Şimdi yaşadıkları hayat bir ganimetti. Emin Handi ise ayakta sızacak kadar sarhoştu artık. Sık sık sevgilisinin yüzüne ağlamaklı gözlerle bakıyor. Çocuk gibi bakıyor. Bu yüzde ne arıyor Emin? Neyin izini sürüyor? Hangi yitik avın peşine takılmış bu yüzün haritasında? Ormanında. Belki de erkekliğin hoyrat anlatımının henüz bulaşmadığı, henüz kirletmediği bu genç, bu diri, bu ellenmemiş yüzde yitirilmiş bir masumiyeti arıyor. Bütün bir masumiyeti, o yitik cenneti. Belki de bütün bu genç erkek yüzlerinde aranan o sonsuz şefkate, o bütün bütüne yitirilmiş masumiyete şiddetle dönüş isteği, bu isteğin yarattığı tutkuydu. Tutkunun kendisiydi. Emin'in gencecik sevgilisi, henüz tüylenmemiş ergen yüzüne ne denli erkeksi anlamlar katarsa, buradakilerden kendini ayırabileceğine, buradakilerden ayrı düşünebileceğini, Emin'le olan ilişkisindeki rolünü belirtebileceğini düşünüyor. Yüzünün tüylenmemiş olmasının, yüzündeki çocuksuluğun, erkekliğin azalttığı kanısında. Bu yüzden de kulüpte bir yerden bir yere giderken kollarını iki yana alabildiğini açıyor. Yürüyüşlerine kostaklık vermeye çalışıyor. Dik boynu, hafif çatılmış kaşları ve çarpıttığı gülümsemesiyle yüzünü sert tutuyor. Onun erkekliğinin altını çizme çabasındaki bu çocukça oyunlar Emin'in büsbütün hoşuna gidiyor. Büyümüş de küçülmüş masum oyunlarıyla babalarını oyalayan çocukları anımsatıyor ona. O zaman daha çok seviyor onu. Erkekliğinin bir oyun olduğunu bildiği halde. Emin'in iş ortağı Salim Bey de sokakta boyacılık yaparken tanıdığı Hasan'dan bakko gömlekli, travolta saçlı, kenarları çıt çıtlı blue jean pantolonlar giyen bir teenager yaratmıştı. Hasan'ın kömür siyahı yalazlanmış saçlarında parmakları geziniyor Salim Bey'in. Hasan'a baktığında yalnızca böylesi genç, diri ve güzel bir delikanlıya sahip olma sevincinin yanı sıra bir yaratı mutluluğu da tadıyor. Pahalı bir mutluluktu bu, pahalı bir yaratı. Çünkü yalnızca Hasan'a ve onun sonu gelmez faturalarına, kickers ayakkabılar, konveksler, soket çoraplar, tişörtler, şortlar değil, onun ailesine de bakıyor Salim Bey. Çok masraflı bir mutluluk bu. Ne ki Hasan, Salim Bey'in hayatta üzerinde denetim kurabildiği tek şey. Kayıtsız şartsız kendisine bağlı, avucundan kaymayan, yitirme korkusu yaşatmayan tek şey. Bu Salim Bey için çok önemli bir şey, çok önemli. Kendini güvenli duymak istiyor. Yaşamında hep biriyle var olan bir kişi için çok açık, çok anlaşılır korkular yaşıyor. Hasan Salim Bey'in gençlik resimlerine bakarken bu pörsümüş gençkin adamın gençken kendine ne kadar benzediğini görmüş ve bu benzerlikten ötürü büyük bir korkuya kapılmıştı. Bu korkunun içinde geleceğine değgin bir korku uç veriyor. Şimdi her şey yolunda ama bir gün o da Salim Bey gibi ibne olmaktan ölesiye korkuyor. Oysa yaşadığı bu ilişki ona sürekli korkusunu anımsattığından mutluluğu, ikircikli, gerginlikler taşıyan, nefretin duygularını sık sık yokladığı bir mutluluktu. Her an tehdit altında tutulan bir mutluluk. Salim Bey'in ailesi zengin ve cimri iç Anadolu'ydu. Tarihimizin Demokrat Parti döneminde hızla zenginleşmiş ve büyük bir servet yapmışlardı. Ailenin tek erkek çocuğu olarak önemli bir miras kalmıştı Salim Bey'e. Zengin ve cimri ailesinin yaşama olanağı tanımadığı çocukluğunu geç kalmış bir biçimde yaşamaya uğraşıyor. Hasan'la birlikte tamamlıyor çocukluğunu. Bir yanda Hasan'a babalık yaparak babasından beklediklerini ya da beklemesi gerekenleri tüm beklentilerini ona veriyor. Öte yandan bir çocuk gibi ona sığınıyor, babasına sığınır gibi. Yanlış bir babalık, gecikmiş bir çocukluk, sevgililik yaşıyor. Her şey Freud'un elden düşme ilk yorumlarında olduğu gibi elden düşme ve acıklı. Yazarına iş bırakmıyor. Bu iki ortak Emin ile Salim 17-18 yaşlarındaki kocalarının iyi iki arkadaş, iyi iki bacanak olmalarını istiyorlar. Mutlu masalar da olmalı. Mutlu masallar da. İstanbul'un büyük ve ünlü otellerinin birinde müdürlük yapan Ergün Bey geldi. Bara oturdu. Yine yanında, yine 18 yaşında genç sevgilisi Mustafa vardı. Her ikisi de 5 takım elbiseler içindeydiler. İçlerine şarap rengi krep gömlekler giymişlerdi. İkisinin de bileklerinde pırlantayla yazılmış adlarını taşıyan künyeler vardı. Ergün, Mustafa. Zenginliğin prangasıyla yaşanan bir birliktelikti besbelli. Aralarındaki 40 yaşlık farkı Avrupa gezileri, Alfa Romeo, BMW, Honda, Maserati, Mazda, Lamborghini, pahalı kokular, motosikletler, lüks bir yaşamın zengin ayrıntıları hafifletiyordu. Hep birlikte resim çektirecekler. Bu gece için sözleşmişler. Bu çiftin bir örnekliği İsa'nın sinirine dokunuyor. Her şey İsa'nın sinirine dokunuyor. İsa ya da öteki adıyla otelci kadın Ergün'ü hiç sevmiyor. Onun Kuşadası'ndaki Begüm Palas Oteli'nde çalışırken bir tarihlerde kovmuş onu. O gün bugün kini hiç sönmemiş. Zeki, mutsuz, hain bir insan İsa. Şimdi bir yandan küçük otellerin resepsiyonuna bakarken öte yandan fotoroman senaryoları yazıyor. Annesinin zamanında gördüğü filmlerin konusunu yazdığı defterlerden, o eski defterlerden, eski ölümsüz filmlerden konular araklıyor. Kimseyi sevmiyor İsa, kimseyi sevemiyor. Ergün ile Mustafa'nın birlikteliğine küçümseyici, horlayıcı bakışlarla bakıyor. Her şeyi biliyor, hiçbir yanılsamaya izin vermiyormuş gibi. Hep birlikte resim çektirecekler. Bu gece bunun için buradalar. Bir masal gecesini ölümsüzleştirmek istiyorlar. Emin ile Ali, Salim ile Hasan, Ergün ile Mustafa. Rengi atmış, soluk taş baskısı bir aşk masalının elden düşme temsili suretini yansılacaklar. İsa'nın sesi yükseliyor. Ergün'le Mustafa bardan kalkıp fotoğrafa girerken. Ay bunların ikiz fantezisinden de millete gına geldi. Nedeni bu kadar açık beraberliklerden ne anlarlar bilmem ki. Gerçi her şeyleri ikiz tamam ama şu aradaki 40 yaşta olmasa. Ergün çok kısa bir an donuyor. Duymazlıktan geliyor İsa'nın alkolle bilenmiş çatlamış hırçın sesini. Mutsuz sesini. Zehirli diliyle kendi elde edemediklerinin bedelini herkese ödetmek için çıngıraklı bir yılan gibi ortalıklarda gezinmesini anlamak gerekiyor. Oysa bir zamanlar ne iyiydi her şey? İsa, arkadaşlıkları. Neden daha sonra herkes birbirine bu kadar düşman oluyor? Bu kadar aşağılayıcı, yırtıcı, küçümseyici, ne kadar uzun bir düşmanlık, mutsuzluk bu? Fotoğrafçının karşısında duruyorlar. Bir ay aydınlandılar. Bir ışık parladı. Mutluluğun kuyruklu yıldızı sonra kaydı gitti. Sanki bir daha hiç dönmeyecek, hiçbir fotoğrafa girmeyecekti bu yıldız. Fotoğraf donduğu anda daha şimdiden belli ki acıklı bir anı olmuştu. İsa'nın hırçınlığının nedeni bu muydu? Başka mutsuzluklarda gördüğü, tanık olduğu bu imkansızlık mı onu öfkelendiriyordu? Daha zengin, daha olanaklı, daha önemli, daha ünlü kişiler kapacaklardı birbirlerinin ellerinden, ortada bir basket topu gibi dolaşan bu toy çocukları. Onların toy umutlarını, gençliklerinin kısa saltanatından yüklü ganimetler, büyük vurgunlarla çıkmayı düşünen eşcinsel dünyanın yarı tanrılarını. Geleceksizdiler, özlemleri vardı. Pahalı giysiler içinde lüks kulüpleri dolaşıyorlar, viski içiyor, dans ediyor, çalışmadan, yorulmadan pahalı bir yaşam sürüyorlardı. Mutsuz, yaşlı ve zengin eşcinsellerin yataklarından geçerek tırmanıyorlardı ışıklı gece yaşantılarına. Daha sonra bir başkasına, daha sonra bir başkasına, daha sonra, daha sonra. Herkes birbirinin mutsuzluğundan yararlanıyor. Herkes birbirinin mutsuzluğunu yağmalıyor. Bir fotoğraf çekimlik sürede gülümseyerek sokulacaklar birbirlerine. Herkes bu resim için toplanmış bu gece. Gizli nikahlarını geleceğe belgeleyecek bir fotoğrafın tanıklığına sığınacak yerde güvensiz, gelgeç birliktelikler, umutsuz aşklardır bunlar. Herkes sevgilisinin beline dolanmış, yaşlı, çökük omuzlardan, güvercin diriliğinde eller sarkıyor. Gerçekten sevmeyen, gerçekten okşamayan, gerçekten dokunmayan eller. Bütün yüzlerde güvensiz gülümsemeler. Güvensizliği meydan okuyan, saldıran, bir kaşı havada ince bir hainlikle saklamaya çalışan gülümsemeler. Ne kadar yalnız bir kalabalık bu. Ve tam da o zaman parladı flaşın ışığı. Mutlu bir fotoğrafın üzerinden bir yıldız kaydı. Topluluk tam çözülmüştü ki ama Bakire bu gece üçüncü kez olmak üzere ve bu kez de başka bir erkekle bardan kalktı. Çıkmak üzere kulübün kapısına yöneldi. Sıra servilerin tophaneye doğru kıvrıldığı sokaktaki evine bir koşu gidip gelecekmiş. Tabii herkes bu bir koşu gidip gelmelerin anlamını çok iyi biliyor. Eski bir İstanbul apartmanının deniz gören katlarından birinde yaşıyor Ama Bakire. Evinin girişine fıskiyeli plastik bir havuz yerleştirmiş. Konuklar bu havuzu düşmemek için duvarlara sürünerek daracık bir alandan salona geçiyorlar. Duvarlarda birbirlerine sırtını dönmüş erkeklerin bıyıkları burula burula havada daireler çiziyor, sonra buluşup bir kalp oluşturuyor. Aynı anda ayaklarının tabanları birbirlerinin kıçlarında birbirlerini itiyorlar. Cinselliğinin dünyasına bir gizem katmak için bu soy garip resimler çiziyor Ama Bakire. İnsanlara hiç açmadığı, hiç vermediği bir üç dünyası olduğunu söylemek istiyor olsa gerek. Hala kendine sakladığı gizleri olduğunu, hiç vermeyeceğini. Piyanist piyanosunun yanına bir tabure çekip kendisine keyifle eşlik eden televizyonun renkli simalarından, ünlü yapımcılarından Güngör'e göz kırptı. Bununla birlikte üç oluyordu, gözden kaçmamıştı. Ama Bakire bu rakamsal başarısının çevrede herkes tarafından görülüp görülmediğini anlamak için çevresini muzaffer gözlerle gösterişli bir biçimde izliyor, varlığını duyurmak için masalara sataşarak, sağa sola laf atarak kapıdan çıkıyor. Daha gecenin bu ilk saatlerinde üçüncü kez biriyle çıkmak başlı başına bir olay değil mi? İstenmek, beğenilmek, bunu başkalarına da bu biçimde sergilemek, dönüp geldikten sonra neler olup bittiğini uzun uzun anlatmak, yaşamındaki varoluş sorununu mu çözüyor Ama Bakire'nin? Hangi boşluğunu dolduruyor? Neyi anlamlandırıyor hayatında? Gerçekten mutlu birleşmeler mi bunlar? Ya da mutlu birleşme var mıdır? Bu soruları kendine soruyor mu? Kendini deşerken karşısına çıkan yanıt bekleyen soruları var mı? Ya da kendisini deşme gereksinimi duyuyor mu? Yaşantısı iç dünyası ele vermiyor onu. Bütün yaşadıklarına karşın bütün bu soruları ve yanıtları yüklenebilecek bir bilince ve duyarlılığa sahip olabilir mi? Bayağı yoz yaşaması, bilinçsiz ve yüreksiz olmasını gerektirir mi? Nitekim kimi zaman bayağılık ermiş eder insanı. Yaşadıklarımızın bilincine erilmese de bilinç kendini erdirir. Bunun dili gene yarasa dili olsa gerek. Tam çıkarken basamaklarda düşmemek için yeniden gözlüklerini taktı. Çevresi simlenmiş, pullanmış gözlerindeki o amansız boşluğu 7 numara gözlüklerinin ardına sakladı. Artık gidebilirdi. Güngör piyanistin Rumca söylediği şarkılara eşlik edebilecek kadar Rumca biliyor. Ayrıca çok güzel tef çalıyor. Epeydir kulübün maskotu haline gelmiş. Hemen her gece orada değişik insanlar, değişik masallar arasında kendini sevdirme çabaları içinde.